Baş tacı. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Saatlerimiz 14.06'yı gösteriyor başkent Ankara'da. Didem Güner'i ve Özlem Öztaş'ın birlikte hazırladıkları Baş Tacı programı başlıyor. Sefa Aktan'la çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağım değerli dinleyenlerimiz. Çift 090 312 463 34 21 ve 463 34 19 bizim telefon numaralarımız. Instagram hesabımızsa bastarci alttan uzun çizgi. Bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Bir şarkıyla başlayalım. Bakalım şarkı bize neler fısıldayacak. Sonrasındaysa güzel bir sohbet sizleri bekliyor olacak.
Oysa dünya ne büyük. Hiç peşimi bırakmadı, hiç peşimi bırakmadı sanki. Dünya ne küçük. İnsan kaçamaz bazen. Kalbimi oku sapladı, oysa derdim ne büyük. Sesime güller attı, sesime güller attı sanki. Derdim ne küçük. İnsan yapamaz bazen. Aramızda engeller. Sanma bizi engeller. Aramızda engeller.
Oh,
Sevgili dinleyenlerimiz, her insan başkalarından farklı pek çok özellikle dünyaya geliyor. Bu özellikler kimi zaman bireyi engelli kategorisine soksa da başkalarına kıyasla üstünlükler de sağlayabiliyor. Bunlar kişinin kendisinin, ailesinin ve yakınlarının farkında olması, engelli bireyin topluma kazandırılması açısından büyük önem taşıyor. Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında uluslararası bir gün olarak kabul edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için eğitim, sağlık, çalışma hayatı gibi alanlarda fırsat eşitliği sağlanması ve farklılıklara saygı gösterilmesi amacıyla bütün dünyada çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Doğuştan engelli ya da sonradan engelli olan bireylerin fiziksel ve mental sağlıkları için spor da çok önemli katkılar sağlıyor. 2000 yılında çağdaş bir organizasyon ve altyapıyla engelli bireylere ulaşarak spora katılımlarını artırmak, Paralimpik oyunlarında hedeflenen başarıları elde etmek için bilimsel ve sürdürülebilir programlar ışığında çalışmak misyonuyla engelli bireylere spor yaptırmak konusunda dünya çapında bir model olmak için çalışmak üzere Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu kuruldu. Şimdi biz bu federasyonumuzun Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkan Danışmanı Arda Günay'la federasyonun faaliyetleri üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz Arda Bey.
Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür ediyorum.
Şimdi uzun bir giriş oldu belki. Sizi beklettik ama gerçekten bir taraftan hem engelli olmayı bir açıklamamız gerekiyor. Cümlelerin içerisinde geçenler doğuştan engelli ya da sonradan engelli olanlardan da bahsediyoruz. Ve sonrasında tabii Engelliler Günü ve Engelliler Günü'nün öneminden söz edelim. Ve bir taraftan da tabii ki federasyonun kuruluşu, kuruluş amaçları ve faaliyetleri. Şimdi engelli dediğimizde başa döneyim ben. Doğuştan engelli ve sonradan engelli. Bu kavramları biraz açalım mı?
Tabii ki. Yani sizin de bahsettiğiniz gibi aslında engellilik iki kavramda inceleyebiliriz. Doğuştan engelli ya da sonradan engelli. Herhangi bir sağlık sebebinden dolayı insanlar doğumda engelli olarak dünyaya gelebiliyorlar. Ama genelde dünya üzerinde görülen, maalesef son yıllarda çok artan sonradan engelli olma durumları da dünya üzerinde yaygın. Yani bunlar trafik kazaları, savaş gazileri ve her türlü kazayı diyebiliriz, iş kazalarını. Bunların içerisinde
bir uzvunu kaybetmek.
Tabii ki bir uzvunu kaybetmek, herhangi bir bedeninin, herhangi bir uzvunun faaliyetini yitirmesi aslında. Hani engellilik dediğimiz şey. Tabii biz bunları engelsizlik olarak aslında
addediyorsunuz değil mi?
Doğru. Tabii ki. Evet. Bundan da gurur duyuyoruz aslında. Çünkü hani klişeleşmiş bir laf vardır. Herkes bir engelli adayıdır.
Evet.
Bunu sürekli söyleriz. Ya bu çok da doğru. Yani doğru. Buradan çıktığımızda bir dakika sonra ne olacağını bilmiyoruz. Herhangi bir uzvumuzda bir şey meydana gelecek mi onu bilmiyoruz.
Ne kadar kıymetli oysa ki değil mi? Sağlıklı aldığımız her nefes, baktığımızı görebilmemiz, duyabilmemiz, hissedebilmemiz. O yüzden şükredecek aslında o kadar çok şeyimiz var ki hayatta.
Kesinlikle, evet. Katılıyorum
size. Ama ne yazık ki bu tür şeylerle de karşılaşmamız mümkün. Peki siz federasyonu kurarken hangi amaçla yola çıkmıştınız?
Evet, şimdi şöyle aslında bu bedensel engelliler, görme engelliler, işitme engelliler ve özel sporcular diye 4 ana kategorimiz var bizim. Bunların ana başlığı 1990 yılında Türkiye Özürler Spor Federasyonu olarak aslında bizde engelliye bakış açısı ilk defa 1990 yılında tabii ki Türkiye Özürler Spor Federasyonu olarak kuruluyor. Daha sonra 2000 yılında diyorlar ki büyüklerimiz bu federasyonları biz ayıralım. Bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli ve özel sporcular olarak dörde bölünüyor. Biz de Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu olarak 2000 yılında faaliyetlerimize başlıyoruz.
O zaman isim değişti mi? İsim mi değişti? Hala özürlüler kelimesi kullanılıyor mu?
Evet. O şu şekilde oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o zaman dönem başbakanken 2013 yılında 3 Mayıs 2013 Cuma günü yayınlanan resmi gazeteyle tüm Türkiye'de bütün kanunlarda, genelgelerde, yönetmeliklerde özürlü kelimesi engelli diye geçecektir ibaresi konuluyor. Ve
tamam, 2013 değişti yılından yani, beri
tabii ki
tamam.
Bu şekilde.
Ha, tamam, ben siz evet dediğinizde ben öyle kullanılıyor diyorsunuz zannettim.
Evet.
Ama hayır, 2013 yılında bu
2013 yılında
artık bu
evet, bu
şekilde.
ibare değişti.
Anlıyorum. Peki siz federasyonu tanımlayacak olursanız, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nu tanımlayacak olursanız nasıl bir çatı ve bu çatı altında yapılan faaliyetler nelerdir? Detaylıca anlatabilir misiniz?
Tabii ki dediğim gibi 2000 yılında Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu kuruluyor ve faaliyetlerine başlıyor. Günümüzde 2022 yılındayız. 23 tane branşımız var bizim. Yani her biri ayrı federasyon olacak kapasitede. 23 tane branşı çatımız altında topluyoruz. Ve tüm Türkiye'deki bedensel engelliler bu 23 tane branşta Edirne'den Kars'a spor yapabiliyorlar. Bunu bu şekilde rahat olarak tanımlayabiliriz. Bizim asıl hedefimiz, kuruluş amacımız paralimpik oyunlar. Biz buna tabii çok geç kalmışız. Türkiye'nin ilk paralimpik oyunlara katılış tarihi Barcelona 1992 paralimpik oyunları. Paralimpikler başladı 70 sene olmuş.
Peki bizim bir altyapımız var mıydı o yıllarda bunun için ya da özel olarak hazırlandı ve sporcularımız o şekilde mi orada antrenman yaptılar?
1992 yılını kastediyorsunuz
Tabii tabii.
zannedersem
Tabii
tabii ki.
başlangıcı
O zaman da
kastediyorum.
Türkiye'de ilk defa işte Özürlüler Spor Federasyonu 1990 yılında kurulmuş. Hiçbir altyapısı yok.
Yok.
İnsanlar kendi çabalarıyla, kendileri yaptığı antrenmanlarla bir yerlere gelmeye, bir şeyler yapmaya çalışmışlar.
Evet.
Ama
Sonrasında bu konuda bayağı ilerlendi, değil
ya tabii ki şu an günümüzde çok farklı. Yani bu
mi?
gerçekten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizim için çok büyük bir şans Cumhurbaşkanımız. Gençlik Spor Bakanımız bizim için çok büyük bir şans. Federasyon Başkanımız çok büyük bir şans. Çünkü neden derseniz şimdi biz dünyanın birçok ülkesinde uluslararası turnuvalara katılım sağlıyoruz. Ve dünyanın hiçbir ülkesinde diyebilirim yani abartmış olacağımı düşünmüyorum. Bedensel engelli sporcuya hatta bedensel engelli diye de ayırmayayım. Sporcuya bu kadar yatırım yapan başka bir ülke daha yok yani biz görmedik.
Peki o zaman 2022 bizim için paralimpik oyunlarda nasıl bir yıl?
2022 bizim için çok başarılı bir yıl olarak geçti. Yani toplamda 303 madalya aldık biz bu sene.
Çok güzel.
Ya bundan da çok gururluyuz. Arkadaşlarımızın hepsine de buradan ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çabalarından, emeklerinden dolayı. Toplamda 303 tane madalyayla kapattık ve birçok branşta kota aldık. Kota bizde paralimpiye katılmaya hak kazanma demek.
Tamam.
2024 yılında Paris Paralimpik Oyunları Fransa'da Paris ilinde düzenlenecek. Buna bayağı bir hazırız diyebilirim yani.
Hangi alanlarda katılıyoruz peki?
Şimdi bizde çoğu branşımız, 23
Branşlar.
branşımızın çoğu branşı paralimpik bizde.
Tamam.
Paralimpik olmayan sadece birkaç branşımız var. Yani örnek vermem gerekirse tekerlekli sandalye basketbol branşımız.
Bunlar var olanlar değil
Var
mi?
olanlar
Tamam.
evet
23
paralimpiklerde yer
branş
alan.
şimdi.
Evet.
Tamam.
Atıcılık branşımız, okçuluk, yüzme, yelken, tekerlekli sandalye, tenis, badminton, atletizm, oturarak voleybol, para masa tenisi, halter, boccia, tekerlekli sandalye, curling. Curling mesela kış sporudur bizde. Tabii genelde öyledir. Yani kış paralimpik oyunlarında yer alır. Ayrı bir düzeni vardır onun. Tekerlekli sandalye, eskrim. Bunlar bizim paralimpik sporlarımız. Yani bayağı bir var.
Çok güzel. Evet.
Evet.
Biz bunların, bu branşların hangisinde en başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz? Genellikle.
Yani hepsinde desem
Öyle
herhalde
mi?
abartmış olmam.
Anladım.
Yani,
Mütevazı
yok
olamayacağım
mütevazı
diyorsun.
olamayacağım bu
Olamayacağım.
konuda. Biz bunların hepsinde çok başarılıyız. Dünyada söz sahibiyiz bu branşlarda. Hem paralimpik hem paralimpik olmayan. Yani mesela okçulukta dünyanın en iyisiyiz. Masa tenisinde. Mesela enteresandır masa tenisi. Normal masa tenisinde de genelde uzak doğulu ülkeler hep başarılıdır. Hep televizyonda onları izleriz ama biz ilk üçteyiz.
Paralimpik'te biz ilk üçteyiz.
Dünyada 2020 Tokyo'da altın madalya aldık biz masa tenisinde. 2016 Rio'da altın madalya aldık.
Biz de haberlerde okuyoruz.
Evet.
Biz de kıvanç duyuyoruz onlarla. Peki
Kesinlikle.
şöyle birazcık başarılarımızı gördük. Bir taraftan da altyapı ile ilgili bize bir şeyler aktarabilir misiniz? Yani nasıl bir ortam, nasıl çalışıyorlar? Bu konuda maddi destek gerekiyor mu? Veya şu anda bizi dinleyip de engelli olan arkadaşlarımız, dostlarımız fakat ben de yapabilir miyim diyenler için neler önerirsiniz?
Çok güzel bir konuya değindiniz aslında. Bizim federasyonumuzun kuruluş amacı biraz önce de sizin bahsettiğiniz gibi ben de yapabilir miyim diyenleri sporun içerisine almak. Hı hı. Asıl amacımız bu. Biz Türkiye'nin bütün illerinde teşkilatlı bir federasyonuz. Her ilde bizim il temsilcilerimiz, kulüplerimiz, birçok branşımızda yani geniş bir faaliyet alanımız var bizim. Hı hı. Yani örneğin şöyle biz federasyon başkanımız geçen sene seçildiğinde, geldiğinde bize bu vizyonu ortaya koydu. Yani herkese erişebilir olacağız. Hı hı. Herkes bize ulaşabilecek. Mesela şu an bütün sporcularımız bizim federasyon başkanımızın şahsi cep numarası hepsinde vardır. Hı hı. Örnek veriyorum, benim cep numaram bizim Bedensel Engeller Spor Federasyonu sayfasında şahsi cep numaram, hı hı, yayındadır. Hı hı. Ve aileler bize buralardan ulaşır. Hı hı. Ya benim bir engelli çocuğum var. Hı hı. Hangi branşı yapabilir? Biz şu ildeyiz diye. Biz her şeyimizi ortaya koyarak mutlaka onlarla ilgileniriz ve spora başlatırız. Asıl çalışmamızın amacı bu bizim. Hı hı. Maddiyat konusuna da gelince biraz önce bahsetmemin sebebi buydu. Biz ülke olarak bu konulara çok değer veren bir ülkeyiz aslında. Hani gurur duyduğumuz bir yanımız da bu bizim. İngiltere gibi, İtalya gibi bizim çok büyük gördüğümüz ülkeler kendi sporcularını kendi paralarıyla uluslararası yarışmalara götürürken, hı-hı, bizde bunu devletimiz karşılar. Hı-hı. Bütün sporcularımızın konaklamasını, yeme içmelerini, yol paralarını, bütün branştaki malzeme giderlerini Allah devletimize zeval vermesin. Hı-hı. Bizim devletimiz her, hı-hı, türlü sporcunun yanında, hı-hı, her türlü sporcunun arkasında. Bizler keza öyleyiz. Federasyonumuz, hı-hı, her daim hazır. Yani
federasyon gelirini nereden elde eder?
Federasyon gelirini Gençlik Spor Bakanlığı'nda,
bakanlıktan
destek alır, sponsorlardan destek alır. Evet, devletimizin verdiği bize bir bütçemiz var yıllık, sponsorlarımız var. Birçok alanda birçok sponsorla birlikte çalışıyoruz.
Evet.
Yani tabii ki bunların da olması gerekiyor. Çünkü ekonomik anlamda ağır bir yük aslında.
Nedir bir sporcunun masrafı mesela sizin için?
Ya şöyle söyleyeyim, bir sporcunun bir yurt dışına herhangi bir Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası ya da herhangi bir ulusal, hı hı, turnuvaya katılmasının Türkiye Bedensel Engeller Spor Federasyonu'na maliyeti yaklaşık 75-80 bin lira minimum tutarda.
Yani hani tamam 75-80 bin lira.
Evet.
Yani gider kalemlerimiz nedir bizim burada? İşte sporcu için ne yapıyoruz biz? Gidişi, konaklaması.
Bir sporcunun spora başlamasından itibaren en yüksek seviyeye gelene kadar ki tüm faaliyetleriyle aslında ilgileniyoruz.
Destek oluyorsunuz.
Tabii ki.
Şimdi bizim bir antrenörleri var mı? Bunu da merak ediyorum
var,
ben.
Var tabii ki. Tabii, hı-hı, ki tabii ki bunları açalım. Her branşımızda kulüplerimiz var bizim. Yani ana temamız kulüplerimiz, tamam, sporcularımız. Hı-hı. Her branşımızda Türkiye şampiyonaları yapıyoruz biz.
Evet.
Türkiye şampiyonalarını bitirdikten sonra antrenörlerimiz, milli takım antrenörlerimiz, hı-hı, milli takım kadrolarını belirliyorlar. Hı-hı. Sonra kamplar başlıyor.
Tamam.
Yurt dışında, yurt içinde
işte bunları merak ettim.
Hazırlık kamplarımız,
tamam,
var. Bu kamplardan sonra gidilecek turnuvaları belirliyoruz. Hı-hı. Hangi turnuvalar bize daha çok puan verir? Hangi turnuvalarda daha başarı elde edebiliriz?
Evet.
Bunları bir matematiğine oturup hep beraber hesaplıyoruz. Hı-hı. Ve arkadaşlarımızı ondan sonra en zirvede yer alması için, hı-hı, onlara bir alan tanımış oluyoruz.
Türkiye şampiyonalarının sonunda seçilmiş olan sporcular dünya şampiyonasına mı katılır?
Şöyle.
Kural bu mudur?
Yok. Kural o tam olarak kuralı
nasıl,
diyemem.
Nasıl işler sistem?
Şimdi Türkiye şampiyonası bitti. Her branşın kendine has bir sporcu seçme yöntemi vardır.
Hı-hı.
Her branşın kendine özel milli takım antrenörleri,
hı-hı,
vardır.
Hı-hı.
Onlar derler ki, örnek veriyorum, Türkiye şampiyonası bitti. Her kategoride ilk 4 sporcumuz, hı hı, milli takım seçme yarışması yapacağız biz.
Tamam.
Bir de en başarılıları kendi aralarında yarıştırırız.
Hı hı.
Buradan en başarısını, en başarılısını, hı, çıkarırız.
Tamam.
Ve bunlar milli takım oluşturur bu sporcular.
Evet.
Ondan,
evet,
sonra süreç
onlar
devam eder.
Şampiyonaya ilerleyen adımlarda devam ediyorlar. Pek çok teşekkür ederiz. Arda Bey, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim eksik bıraktığım.
Çok güzel bir sohbet oldu. Ben davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
Dünya Engeller Günü'yle ilgili, evet, bir iki cümlenizi alalım yine.
Tabii ki. Yani şimdi bizim arkadaşlarımızın aslında çok sitem ettiği bir gündür bu Engeller, hı, Günü. Bir tek bugün de hatırlanırız diye, hı, hep sitem ederler.
Doğru.
Biz onları senin her günü hatırladığımızı buradan söyleyebiliriz. Her türlü yanlarında olduğumuzu söyleyebiliriz. Destek olduğumuzu söyleyebiliriz. Lütfen engeli olup da spora başlamamış, hı, bu branşları, bu sporları duymamışlar lütfen bize ulaşsın. Bunu söyleyebilirim sadece.
Bir de tabii siz bir federasyonsunuz. Belki bu sizi çok yani sizin söyleyeceğiniz bir cümle olmayabilir ama toplum içerisinde yaşarken de pek çok unsurun ihmal edilebildiğini görüyoruz biz. İşte bir otobüse binerken, bir kaldırımda yürürken, karşıdan karşıya geçerken, metroya binerken pek çok sorun yaşıyorlar. O yüzden onların hayatlarını kolaylaştırmamız adına sizin gözlemlediğiniz ve bakın şu eksik diye tespitte bulunduğunuz bir husus var mıdır?
Tabii ki yani bunu her ülkede karşılaştığımız gibi maalesef ülkemizde de karşılaşıyoruz bunlarda. Hani özellikle ben bizi dinleyenlerden trafikte engellilere daha saygılı olmalarını, araç kullanan veya tekerlekli sandalyede bulunan veya yaya. Daha saygılı olmalarını biz kendilerinden istirham ediyoruz. İnşaat sektörümüzde biraz daha işler düzeldi. Bu bizi çok memnun ediyor artık. Yeni yönetmeliklere göre her binada engel rampası olmak zorunda. Evet. Asansör olmak zorunda. Evet. Bunlar biraz daha engelli vatandaşlarımızı rahatlattı.
Evet.
Yani onun dışında hepimizin birbirine saygılı olması lazım. Engelli engelsiz diye ayırmadan herkes kendine hakkını saygı duyarsa...
Evet.
Başka bir sorunumuz kalmaz.
Rica ederim. Teşekkür ederiz. Arda Günay. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkan Danışmanı Arda Günay ile birlikteydik. Ve az sonra farklı bir sohbetten biz hayallerimizden bahsetmek istiyoruz.
Dünyası bu dünya, herkes kendi dünyasında, herkes kendi hülyasında. Her gün bugün başka diye, bugün dünden güzel diye, bugün her şey güzel diye. Başlar kendini güne,
bir umut
içimizde,
yaşamak,
yaşamak gönlümüzce. Bir ömür mutlulukla neden olmasın? Başlar kendini güne,
bir umut,
bir umut içimizde.
Yaşamak,
yaşamak gönlümüzce.
Bir ömür
mutlulukla neden olmasın? Ha bugün hayarın oldu olacak, neden olmasın? Çoktan yıkılırdık biz çoktan. Umut olmasa, ha bugün hayarın oldu olacak, kaç gün bitti? Ha bugün hayarın oldu olacak, neden olmasın? Neden olmasın? Dünyası bu dünya, herkes kendi dünyasında, herkes kendi hülyasında. Her gün bugün başka diye, bugün dünden güzel diye, bugün her şey güzel diye. Başlar kendini güne,
bir umut,
bir umut içimizde.
Yaşamak,
yaşamak gönlümüzce. Bir ömür mutlulukla neden olmasın? Başlar kendini güne,
bir umut
içimizde.
Yaşamak
gönlümüzce.
Bir ömür
mutlulukla neden olmasın? Ha bugün hayarın oldu olacak, neden olmasın? Çoktan yıkılırdık biz çoktan. Umut olmasa, ha bugün hayarın oldu olacak, kaç gün bitti? Ha bugün hayarın oldu olacak, neden olmasın, neden olmasın? Ha bugün hayarın oldu olacak, neden olmasın? Ha bugün hayarın oldu olacak, neden olmasın? Neden olmasın?
devam ediyor. Düşlerin bir sınırı yok. Gökyüzündeki hayalleri dünyaya indirmek gerekiyor diyen bir kadın. 42 yıl boyunca ilkokul öğretmeni olarak çalışmış, emekli olduktan sonra bir organik tarım çiftliği kurma düşüyle yola çıkarak 1200 çeşit ata tohumunu özenle muhafaza ettiği bir tohum bankası kurmuş harika bir kadın. Yıllar boyunca bir tohum gibi yetiştirip tohuma kazandırdığı çocuklarından, topluma kazandırdığı çocuklardan ayrılınca da bambaşka bir yol çizmiş kendisine. Nurdane, nardane, kuş çişim, nardane, nurdane dedim ben ama sizin bulunduğunuz yer çok güzel. Bir taraftan fotoğrafları sevgili Didem bana gösteriyor. Narköy'ün fotoğrafları Nardane Hanım. Ne güzel bir isim bu, hoş geldiniz.
Hoş buldum. Bu güzel isim babaannemin armağanı. Oo. Bir masaldan alıp koymuş.
Ne kadar?
Bizler masal çocuklarıyız. Düş kuruculuk da oradan geliyor. Nar tanesi masalında.
Nar tanesi. Evet, nar tanesi. Çok güzel. Peki bu düş kuruculuk dediniz siz. Çocukluğunuzdan beri hayalleriniz var mıydı? Yoksa sonradan böyle hayat biraz insanı yorduktan sonra mı hayaller başladı?
Yok, çocukken ben farklı bir ortamda yetiştim. O zaman pek çok çocuk da farklı ortamda yetişiyordu. Babaannemin yönettiği çiftlikte doğdum. Ve orada bizim düş kurmamız normal karşılanırdı. Gökyüzüne bakıp düş kurmak. Veya sabah uyandığımızda kuzum senin düşün ne demek? Masalların anlatılması. Doğayla bütün olmak. Kadın çiftçiliği, işte teknoloji eve erken girerdi. Babamla gidip işte ona Ceyhan'a taşındığımızda yardım etmek. Yani merak, keşif, deneme cesareti, düş kuruculuğu. İçinde hiçbir şımarıklık yok. Görevlerini yaparsın. Ve bütün bunları da yaparsın. İşte oradan tutulan maya düş kuruculuğu sağlayandı. Girişimciliğin altında da değerler sistemi vardı. Bir girişimimiz geliyor. Köy enstitüsü mezunu öğretmenler yetiştiriyor. O apayrı bir şey. İlkokuldaki muhalla öğretmenimi hatırlıyorum. Bir sürü şey var burada. Onun için Marköy'de de çocukların merak etmesi, keşfetmesi, deneyebilmeleri, yaşlarına uygun şekilde elbette ki. Deneyebilir miyim dediğimde bana da şuradan başla, daha sonra da orayı denersin gibi bir şey vardı. Bütün bunların birikimi sanırım dış kuruculuk.
Çok güzel. Peki bir taraftan da öğretmenlik var. Yaşamınızda asıl işiniz belki öğretmenlikti. Sonrasında en keyif aldığınız işlerden biri de bu oldu ama bu tohum merakı acaba çocuklarla da ilintilenebilir mi?
Kesinlikle. Ben her öğrencimi de kendi olmak üzere yaratılmış bir tohum gibi gördüm. Ve onun açığa çıkması için çaba gösterdim. Tohum merakı tabii ki ben babaannemin peşinden, anneannemin peşinden giderdim. Kurda kuşa aşı olsun diye atacağız. Çalışmaya gelenler, Çukurova'da arazler geniştir. Çalışmaya gelenler, onlarla birlikte bütün farklı farklı çocuklar bir arada oynamak. Mesela kulağım Arapçaya ve Kürtçeye açıktır benim, bara bara kekikey diye koşturur durur. Bu çeşitlik de güzeldi, besleyici bir çeşitlikti. Ve ne zaman tohum toplamaya başladım? Sanırım 6-7 yaşında.
O kadar, evet.
O kadar, o gündür bugündür topluyorum. Neden? Ben Marshall yardımını görüp uyanmış bir çocuğum. O ilk önce uçağa binip havada tur atmak giderdi. Babamın arkadaşlarıydı. İncirlik'ten bir uçak geldi. O arkadaşları da gelirdi. Ben hep yukarıdan bakmayı severdim şeye. Yaylaya giderken kamyonun tepesinde oturacağım gibi iddialarım vardı. Fakat daha sonra ondan gelen zehirler. Babaannem atmasa bile tarlaya gitmenin yasaklanması. Hmm. Ölenler. Hmm. İmecenin ortadan kalkması. Hmm. Sosyal hayattaki bozulma. Hmm. Bütün bunlar. O doğumlar olursa yaparım düşüncesi vardı herhalde. Hayatım boyunca da hep yaptım. Hmm. İlkokul öğretmenliğinde de bir gittiğimiz köylerde, çalıştığımız okullarda da bahçe yapardık.
Peki şunu da merak ediyorum. Hani 6 yaşında tohum toplamaya başladım dediniz. Topladığınız tohumları eker miydiniz yoksa bir böyle bir biriktirmek var mıydı hayatınızda?
Şimdi ekmeği seviyordum. Elimin toprağa değmesi iyi geliyordu sanırım. Hı-hı. Bir de görmek. O çocuklu merakla onun nasıl olacağını görmek. Yani temiz toprak bulup işte ne bileyim Adana'da evlerin üstünde dam vardır. Bahçe olmasa bile damda ekmek. İşte İstanbul'a geldiğimde her yere ekmek. Balkona, oraya buraya. Daha sonra Şile'deki evde yine aynı ekip dikmeye devam etmek gibi sürdü. Çünkü görmek istiyordum. Ne kadar oluyor? Nereyi seviyor? Nereyi sevmiyor? Çocukları nasıl tohum gibi görüyorsam tohumları da bir canlı olarak görüyordum. Ne yapıyor? Büyüyor mu? Burayı sevdi mi? Gibi gibi. Evet. Hep hayatımda oldu.
Evet.
Hatta komik bir şey söyleyeceğim.
Buyurun.
Sürekli böyle gittiğim için eşim bir gün bana demişti ki bir sabah uyandığımda burnuma, kulağıma, gözüme bir şey etmiş olacak.
Çok şeker. Çok güzel. Evet şimdi siz Türkiye'nin kadın girişimcisi yarışmasında yöresinde fark yaratan kadın girişimci seçildiniz. Öncelikle bir yörenizi bize söyleyin. Sonra bu yarışmadan da biraz bahsederseniz Nardane Hanım mutlu olacağız.
Şimdi şöyle, şu anda ben Çukurovalıyım aslında. Şu anda Kandıra'dayız. Kocaeli Kandıra'dayız. Narköy'ü orada kurduk. Bunun kendine özgü sebepleri var. Kandıra'da kadın çiftçiliği vardır. Biz kadın çiftçiliği yapmak istiyorduk. Bu erkeklerin hayatımızda olmaması anlamına gelmiyor. Çünkü dünyanın %78'ini kadınlar ve küçük aile çiftlikleri doyuruyor. Hani olmaz falan deniyor. Sosyal girişimciliğe, fark yaratan girişimciliğe gelince tabii ki buradaki çevreden arkadaşlarımızla çalışmayı tercih ettik. Olabildiğince çevreden arkadaşlarla ve onların da daha temiz üretime yönelmesi. Hatta bana takılıyorlar arkadaşlar. Tam diyorlar hazırcı olmaya başlamıştık ki onların da tohumları var büyüklerinden kalan. Onlardan vazgeçerken sen geldin diyorlar. Bu hem bir sosyal ekonomi oluşturuyor onlarda da. Kadın emeği daha görünür hale geliyor. Diğer erkek arkadaşlar da yaptığında daha sağlıklı ve daha bağımsız olmayı getiriyor. O sebeple sanırım bir de benim bu ekosistem ne uygun her şeyi yapma takıntım benim de ailem. Ben yalnız yapmadım. Ben bir eğitim şirketi kurduktan sonra gençler geldiğinde bir de katıldığında oğlum gelinim Ebru ki o da balkon bahçeleri yapmayı öğretir bir yandan finansa bakarken işte kız kardeşim bir de katıldığında bir gün dedim ki benim bir düşüm var gideyim. Hı. Neymiş anlatsana anlatacağım neden beraber yapmıyoruz dediler. Hı. Ve o zaman arazi aramaya başladık. Uygun, temiz. Çok bize ulaşımı Narköy'ün ilk cümlesi dişi olmayan işi olmazdı. Sonra bize ulaşılacak kadar yakın, doğal olabilecek kadar uzak bir yer gelir. Ben Kandıra'yı tanıyordum. Tarihini okumuştum. Çok ilginç. Anabas diye bir kitap okumuştum. Şu an bulunduğumuz yerde geçen şeyler anlatılıyordu.
Allah Allah.
Ve Kandıra İstanbul'a ulaşılacak kadar yakındı. ve gerçekten doğal, doğası, tarihi, biyoçeşitliği. Çok şükür buradayız.
Çok güzel. Siz Kandıra'dasınız yani, anladım.
Evet, bekleriz. Harika. Fırsat bulanlara kapımız, gönlümüz açık.
Görseller çok güzel. Gerçekten sevgili dinleyenlerimiz, eğer siz de sevgili Didem Güner'i bana sağ olsun açtı bilgisayardan. Ben bir taraftan görüyorum. Nar Köyü siz de inceleyebilirsiniz. Nardane Kuşçu'nun harika cenneti orası bence. Peki evet, şu şeyi bir kez daha sorayım. Türkiye'nin kadın girişimcisi yarışması, bu ne zamandan beri düzenlenen bir yarışmaymış?
Siz... Bu sene 20. yılıka giderim. 20. yılıydı. Hatta öyle bir toplantı, her toplantıya katılamıyorum. Kapımı gönlüm açık diyorum, geliyorlar. Artık yetişememeyle ilgili bir durumum var. 20. yıl, 2016 yılında aldım ben bu ödülü.
Evet.
Kadın girişimciliği, kadın aslında hep girişir. Fakat görünür kılınması gerekir.
Doğru.
Bugün evlerdeki o ekonomi, o bir avuç toprakta yetiştirdikleriyle onu pazarda satarak, hı-hı, çocuklarına harçlık yapmak. Hı-hı. Hatta bakın, eskiden de o trenler gelirdi. Buradaki, İstanbul'daki çocuklarına çuval çuval yiyecek gönderirdi bu anneler.
Ya.
Kadın hep vardı, hep girişimciydi.
Hı-hı.
Fakat görünür değil.
Nardane Hanım, o kadar güzel bir şey söylediniz ki bugün benim sunduğum ikinci programım bu ve biz sabah programımızda Bakü ile ortak bir yayın yapıyoruz Turnatel'e.
Orada, çok güzel.
Evet, orada bize hocamız şöyle bir şey söyledi. Dedi ki bizim aslında genlerimizde bu var. Bizim biz kadınlar, alp kadınlar diyoruz biz buna. Ben de alp diye okuyorum. Alp kadınlar diyorum ben. Alp kadınlarız. Yani biz çok güçlüyüz ve bunu ortaya çıkarmamız lazım bizim diyor. Siz de tam aslında o konuyu bütünleyici bir şekilde görünür kılmamız lazım dediniz.
Evet. Evet. Bakın, çok basit. Şile yolu üzerinde bir şey anlatayım size. Gidip geliyordu yakın işte, yine bahçesi var. Ben komşularda bir atmadım, onların bahçesine de bakıyorum falan gibi ekip dikiyorum. Yolda kadınlar böyle katmer yapıp bir şeyler yapıp satmaya başladılar. Kendileri yetiştiriyor, kendileri yapıyor. İşte bir inekleri varsa onun sütünden peynir yapıyor falan. Ve yolda insanlar durarak oradan alışveriş yapmaya başladı. Hı hı. İşte Ayşe'nin yeri Fatma'nın yeriydi orada. Ve para gelmeye başladığında, hı hı, önde durup sadece Mahmud'un yeri burası. Paralar bana, işler oraya, hı hı, gibi bir durum çıktı ortaya.
Hı.
Bu emek değerlidir. Emeğin görünür kılınması lazım.
Hı hı.
Ve kimse, erkek erkek, kadınsa kadın.
Hı hı.
Bu vefanın da gereğidir. Adaletin de gereğidir. Şu anda benim bu konuda çabam var. Yıl içinde bir kez Atina'ya bu anlamda Anmayman tarafından davet edildim. Orada da aynı şeyi söyledim.
Hı-hı.
Bu emeğin, bir de kadın erkek küçük aile çiftçiliğinde kadın yarım domatesini atmaz. Ya salça yapar ya bir şey yapar.
Hı-hı.
Tohumların da %99'u kadın eliyle toplanıyor.
Evet.
Bütün dünyada böyle.
Doğru. Peki sizin hayalini kurduğunuz bu masal çiftliği tam da gönlünüze göre mi, yoksa hala eksikleriniz var mı sizce?
Hala yoldayız. Yalnız bu çiftliğin düşünü kurduğum zaman 1996 yılıydı. Beton okul bahçeleri, sadece sınav. Ya işte çocuklar teniste çıkamıyor. Benim 3 tane değerim var hayatta. Adalet, sevgi, özgürlük. Bu hiç de adil gelmedi. Bu düş kuruldu. Ve o hala çantamda da, o düş kurduğum sayfa. Ondan sonra da burayı aldığımızda tabii ki o kriterler ve ekosistem prensiplerine göre ön sözü yaptım ben.
Hı hı.
Nar Eğitimi Organik Tarım Çiftliği adı altında, o zaman da Nar Köyü dememiş. Çocuklar sonradan Nar Köyü çevirdiler bunu.
Güzel.
Bir eğitim şirketimiz var, o da Nar Eğitim olarak. aykırı bir şey yaptığımız zaman sürdürülemez. Doğadaki ekosistemle iletişim kuramıyorsak olamaz. Dolayısıyla burada bir de bir hedef var. Çocuklar artık dokunamıyor. İnsanlar dokunamıyor. Gelip elleriyle koparıp yiyebilsinler, ekebilsinler, dikebilsinler. Çok şükür bunları yapıyoruz. Hiç kimyasal kullanmayız. Kullandığımız gri suları bile özel bir Türk gençlerinin buluşu olan bir sistemle, ki yurt dışında da çok güzel işler yapıyorlar, arıtırız, daha sonra gölete veririz ve o gölette aynı zamanda su mercimekleri de oluşur. Onlar son kalan organik atıkları da dönüştürürler ve ördekler bayılır buna, tavuklar bayılır buna. Yani bunlarla ilgili öngörüler, ön söz çocuklara verdiğim zaman, gösterdiğim zaman, biz 5 kişilik aile şirketiydi, önce şahıs şirketiydi. 3'ü kadın, 2'si erkek, şirket ortakları. Bütün buna özen göstererek ve bir farkındalık yaratmak niyetiyle de yaptık. Zaten yapardık. Ben diyordum, o zaman gelinim ilk torunuma hamileydi. Gebe gelinime, torunuma yedirmeyeceğimiz bir şeyi kimsenin önüne koymayacağım. Hala yolumuz var mı? Var tabii ki. Yol hep olacak. Şimdi ikinci kuşak da devam ediyor. Çocuklara, öğrencilere, diğerlerine öğretmeyi seviyorum. Bu öğretmenlik alışkanlığı. Çünkü çocuklardan da çok öğreniyoruz. Aklım karıştığında çocuklara danışırım ben. Onlar da kendi tohum bankalarını kuruyorlar. Ve bir bitki yetiştirmek, süreç takibi, kaynak farkındalığı, lezzet. Bütün bunlar ve sağlıklı. Hala devam ediyor. Çoğaldık çok şükür. Eskiden çok yalnızlık çekerdim. Şimdi çoğaldık. Sizin gibi gençler böyle programlar yapıyorsa umutlarımız tazeleniyor. Çok kuşaklar arası öğrenme. Yabani bitki dediğimiz doğanın öz çocuklarını korumak ve onlardan öğrenmeyi. Öykü ki zaten bir fikir üret. Öğretmen fikir üretmeyi öğretir. Bilgi aktarım falan değil, deneyim. Ve öğrenciler de büyük öğretmenlerdir, fikir öğretir. Öyle gidiyoruz.
Ne güzel. Çok güzel bir yola çıkış noktası gerçekten. Düşü olmayanın işi olmaz diyor sevgili dinleyenlerimiz Nardane Kuşçu. Ve bir düşle çıkmış yola, ama şu anda gerçekten hani hepimizin içini açan bir projeyi hayata geçirmiş, el birliğiyle. Hiçbir zaman yalnız değildim dedi. Ailem hep yanımdaydı dedi. Çok çok teşekkür ederiz Nardane Hanım. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?
Ben de çok teşekkür ederim. Giderek çoğalıyoruz. Benim multidisipliner olarak ilk projedir bu. Anlatmamız uzun sürdü kurumlara. Yalnız kamu yararı notu düştüler. Ve bir multidisipliner çalışmaya devam ediyoruz. Ve inancım odur ki bundan sonra yapılan işler multidisipliner olacak. Ekolojik okuryazarlık, dijital okuryazarlık hepsi birlikte. Davetiniz için teşekkür ediyorum. Onur duydum.
Sizle, sizinle tanıştığımız için, kadınlarımıza yollarını aydınlattığınız için, ilham olduğunuz için biz de size çok teşekkür ediyoruz Nardane Kuşçu.
Sağ olun. Sağ olun.
Onu hiçbir şey durduramaz ama her şey kırabilir, incitebilir. Eğer isterse biraz kilo verebilir, kararlar alabilir, kendisi bilir. Anlatamadığım bir şeyi içinde buldum, bir şarkı gibi sözleri çıkamaz aklımdan. Öksüreceğimi bilsem de ıslanıp durduğum yağmur gibi. Gözlerim hiç kimse ağlatamaz ama herkes üzebilir, güldürebilir. Eğer isterse kumaşlar alabilir, hayaller dikebilir, kendisi bilir. Anlatamadığım bir şeyi içinde buldum, bir şarkı gibi sözleri çıkamaz aklımdan. Öksüreceğimi bilsem de ıslanıp durduğum yağmur gibi. Hala aklım onda, hala aklım onda, hala aklım onda ve hala aklım onda, hala aklım onda, hala aklım onda ve hala aklım onda, hala.
Mutfağının ve kış aylarının vazgeçilmezi kuru baklagiller, kuru fasulye, mercimek, nohut, iç bakla, kuru barbunya hem besleyici hem de sağlık açısından o kadar faydalı ki ancak hak ettiği önemi maalesef bugünlerde alamıyor. Neden alamıyor? Çok fazla tercih edilmiyor. Karbonhidrat tüketelim diyoruz, karbonhidrat sağlıklı diyoruz ama ilk hayatımızdan kilo verme derdi başımıza geldiğinde karbonhidratları çıkarmaya kalkıyoruz. Kuru baklagili de maalesef hayatımızdan çıkarmış oluyoruz. Halbuki yanlış yapıyoruz. Çünkü en sağlıklı karbonhidratların başında kuru baklagil geliyor. Bir kere her şeyden önce kolesterol içeriği sıfır olduğu halde besin değeri yönünden baktığımızda ete özdeş diyebileceğimiz kadar protein içeriyor. Kalsiyum, demir, çinko, manganez, bakır, B12 hariç tüm B vitaminleri, folik asit, vitamin E yönünden çok zengin bir gruptan bahsediyoruz. Bu nedenle haftanın 4 gününde kuru baklagili mutlaka sofralarımızdan eksik etmeyelim. Nasıl mı yapalım? İlla bir yemeğini pişirmek zorunda değiliz. Onu haşlayalım ama öncelikle en az 24 saat ıslatalım. Islatma suyunu mutlaka değiştirelim, dökelim. Haşlayalım, soğutalım. Dip frize atalım, derin dondurucularda donduralım, salatalarımıza koyalım, yoğurdumuzun içine katalım, zeytinyağlı barbunya yapalım, kuru fasulye yapalım, etli ya da etsiz, etli olmasa da olur. Ama biz kuru baklagili tüketirken tahıllarla birlikte tüketirsek eğer çok daha güzel bir şey yapacağız. Bu sefer protein kalitesini arttıracağız. Biz sadece kuru fasulye, nohut yediğimizde yararlı mı? Evet, posa yönünden çok yararlı, vitamin yönünden yararlı bir besini almış oluyoruz. Ama eğer tahıllarla birlikte alıyorsak bu sefer biyo yararlılığı da artıyor. Bunlara önem verdiğimizde hem karbonhidrat yönünden hem posa kaynağı yönünden zengin bir besini almış olacağız. Kiloyu düşüren bir besini almış olacağız. Diyabeti azaltan bir besin almış olacağız. Çünkü diyabetin en büyük düşmanı posa. Bol posalı beslenmiş olacağız. Yapılan çalışmalara göre kuru baklagil tüketen insanlar kolesterollerinin düştüğü, LDL değerinin düştüğü ve iyi kolesterolün arttığı tespit edilmiş. Bu nedenle sağlıklı bir besindir kuru baklagil, lütfen soframızdan eksik etmeyelim.
Funda Tuzgöl, beslenme ve diyet uzmanı, bize baklagillerin sağlığımız için önemi hakkında kulağımıza küpe olarak takabileceğimiz bilgiler verdi. Sevgili dinleyenlerimiz, saatlerimiz 14.56'yı gösteriyor. Bizler artık size veda ediyoruz. Dileriz ki baş tacını önümüzdeki hafta yine hep beraber dinliyor olalım. Ben de sunuyor olayım. Sevgili Didem Güneri ve Özlem Öztaş da hazırlıyor olsunlar ve Sefa Aktan da teknik masada bekliyor olsun ve yine Sefa Fay görelim. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel bir hafta sonu olsun. Hoşça kalın. Baş tacı.